Ayrım 15. Katalonya'ya selam. George Orwell, sayfa 190. Komünist basının haberlerinin kamuoyunu gerçeklerden habersiz bırakmayı bilinçli olarak hedef aldığını ve ön yargılar oluşturmaktan başka bir amaçları olmadığını fark etmeden okumak olanaksızdır. Pitcairn'in 11 Mayıs tarihli Daily Worker'da ayaklanmanın halk ordusu tarafından bastırıldığını yazması buna bir örnektir. Burada amaç yabancılara Katalonya'nın Troçkistlere tümden karşı olduğu izlenimini verebilmekti. Fakat halk ordusu çarpışmalar sırasında tarafsız kaldı. Barcelona'daki herkes bunu biliyordu. Pitcairn'in bunu bilmediğine inanmak da hayli güçtür. Yine karışıklıkların önemini abartmak için komünist basında ölü ve yaralı sayılarıyla oynanmıştı. Demeçlerine komünist basında geniş yer verilen İspanyol Komünist Partisi Genel Sekreteri Diaz, kayıpları 900 ölü ve 2500 yaralı olarak açıkladı. Düşük tahmin yapması hiç beklenmeyecek olan Katalonya Propaganda Bakanı ise kayıpları 400 ölü, 1000 yaralı olarak verdi. Komünist Partisi tahminleri 2 ile çarptığı gibi iş olsun diye birkaç yüzde ekliyordu. Yabancı kapitalist gazeteler genellikle çarpışmanın kabahatini anarşistlerin üstüne yıkıyorlardı. Fakat komünist çizgiyi izleyen birkaçı da vardı. Bunlardan biri o sırada muhabiri John Langdon Davies, Barcelona'da bulunan İngiliz News Chronite gazetesiydi. Onun yazısından bir bölümünü burada alıntı olarak veriyorum. Bir Troçkist ayaklanması. Bu, başından beri bir anarşist ayaklanması değildi. Troçkist, POUM'nin kendi denetimi altındaki Durruti dostları ve özgürlükçü gençlik aracılığıyla giriştiği başarısız bir putştu, darbe teşebbüsüydü. Trajedi, pazartesi sabahı hükümetin çoğu CNT üyesi olan işçilerin silahlarını almak için telefon santraline silahlı polis göndermesiyle başladı. Servisteki bazı vahim düzensizlikler bir süredir skandal yaratıyordu. CNT'nin üyeleri binanın tepesine kadar bir kattan öbür kata gerileyerek karşı dururken, dışarıda Plaza de Catalunya'da büyük bir kalabalık toplanmıştı. Olay oldukça bulanık bir durumdaydı. Hükümetin anarşistlere karşı harekete geçtiği biçiminde bir söylenti dolaştı. Caddeler silahlı adamlarla doldu. Hava kararırken her işçi merkezinin ve hükümet binasının önüne barikatlar kurulmuştu. Saat 10'da ilk ateş açıldı ve ilk can kurtaranlar siren sesleriyle caddelerde kendilerine yol açmaya başladılar. Şafakla birlikte tüm Barcelona ateş altındaydı. Gün ilerleyip ölü sayısı 100'ün üstüne çıkınca insan ne olup bittiği hakkında bir tahmin yapabiliyordu. Anarşist CNT ile sosyalist UGT gerçek anlamında sokağa dökülmüş değillerdi. Barikatların gerisinde kaldıkları sürece çevreyi gözetleyerek bekliyorlardı. Caddelerde boy gösteren silahlı herkese ateş etme hakkını da içeren bir tavırdı bu. Genel patlamalar değişmez bir biçimde binaların damlarından rastgele ateş eden ama genel paniğe bir şeyler eklemek için ellerinden geleni artlarına koymayan gizlenmiş tek tek adamlar Pakos tarafından daha vahim hale getiriliyordu. Bunlar genellikle faşistlerdi. Böyle olmakla birlikte çarşamba akşamı ayaklanmanın gerisinde kimin olduğu açıklığa kavuşmaya başladı. Bütün duvarlara hemen devrime geçilmesiyle cumhuriyetçi ve sosyalist liderlerinin vurulması yolunda çağrıda bulunan ortalığı alevlendirici afişler yapıştırılmıştı. Bunlar Durruti dostlarının imzasını taşıyordu. Perşembe sabahı anarşistlerin günlük gazetesi hiçbir şeyden haberi olmadığını ve kesinlikle bunu desteklemediğini açıkladı. Ama POUM'nin gazetesi La Batalla bu belgeyi övgüyle yayımladı. İspanya'nın birinci şehri olan Barcelona, bu yıkıcı örgütleri kullanan ajan provokatörler tarafından kana bulanmıştı. Bu yukarıda alıntıladığım yazı, komünist yorumlu alıntılarla pek aynı çizgide değil ama kendi başına bile iç çelişkilerle dolu olduğunu fark etmişsinizdir. Bir kere olay bir Troçkist ayaklanması olarak niteleniyor. Sonra telefon santraline yapılan baskın ve hükümetin anarşistlere karşı harekete geçtiği yolundaki genel kanıdan doğmuş gibi gösteriliyor. Şehirde barikatlar kurulmuş ve CNT ve UGT'nin her ikisi de barikatların gerisindeymişler. İki gün sonra kışkırtıcı poster aslında bir bildiri ortaya çıkıveriyor ve bunun tüm davayı başlattığı ima ediliyor. Yani sonuç nedenden önde gidiyor. Fakat burada ciddi olarak yanlış gösterilen bir nokta var. Langton Davies, Durity dostlarını ve özgürlükçü gençliği POUM'nin denetimindeki örgütler olarak anmaktadır. Bunların ikisi de anarşist örgütlerdi ve POUM ile hiçbir bağlantıları yoktu. Özgürlükçü Gençlik PSUC'nin JSU'su gibi anarşistlerin gençlik birliğiydi. Durity dostları FAI'nin içinde küçük bir örgüttü ve genellikle POUM'nin azılı düşmanıydı. Keşfedebildiğim kadarıyla her ikisine birden üye olan hiç kimse yoktu. Sosyalist Birliğin İngiliz Liberal Partisi'nin denetimli örgütü olduğunu söylemek aşağı yukarı aynı doğrulukta bir söz olurdu. Langdon Davies bunun farkında değil miydi? Haberi yoktu ise bu karmaşık konuyu daha bir ihtiyatla yazmış olması gerekirdi. Langdon Davies'in iyi niyetine saldırdığım falan yok ama şurası bir gerçektir ki çarpışma biter bitmez, yani tam ciddi bir takım araştırmalara girişebileceği bir anda Barcelona'yı terk etti. Haberlerini baştan sona okuyunca yeterli bir doğrulamaya başvurmadan resmi Troçkist ayaklanma yorumunu kabullendiği görülüyor. Aktardığım parçada bu besbellidir. Hava kararırken barikatlar kurulmuş ve saat 10'da ilk ateş açılmış. Bunlar bir görgü tanığının sözleri olamaz. Bu ifadeden ateşe başlamadan önce düşmanın barikat kurmasını beklemenin olağan bir şey olduğu çıkartılabilir. Verilen izlenime göre sanki barikatların kuruluşu ile açılan ilk ateş arasında birkaç saat zaman geçmiş gibidir. Oysa tabiatıyla olan biten bunun tam tersineydi. Ben ve daha birçokları ilk yaylım ateşinin hemen öğleden sonra başladığını gördük. Sonra damların tepesinden ateş eden genellikle faşist tek tük adamlar var. Langdon Davies bu adamların faşist olduğunu nereden bildiğini açıklamamaktadır. Herhalde damlara tırmanıp sormamıştır. Düpedüz kendisine söylenenleri tekrar ediyor ve resmi açıklamaya uyduğu için doğruluğundan hiç kuşkulanmıyordu. Zaten makalesinin başında propaganda bakanı na bir imada bulunmakla elde ettiği bilginin çoğunun muhtemel bir kaynağını ortaya koymuş oluyor. Bu bakanlığın isminin etkili bir uyarma için birebir olacağı düşünülebilirse de İspanya'daki yabancı gazeteciler amansız bir biçimde propaganda bakanlığının merhametine kalmışlardı. Merhum Lord Carson 1916'daki Dublin ayaklanmasını ne kadar objektif anlatabilirse hiç kuşkusuz propaganda bakanlığı da Barcelona belasını o ölçüde objektif verebilir. Barcelona çarpışmasının komünist yorumunun neden ciddiye alınamayacağının nedenlerini gösterdim. Buna ek olarak POUM'nin Franco ve Hitler'den para alan gizli bir faşist örgüt olduğu yolundaki genel suçlama hakkında da bir şeyler söylemem gerekir. Bu suçlama komünist basında özellikle 1937'nin başından bu yana defalarca tekrar edilmiştir. Bu resmi Komünist Partisi'nin Troçkizme karşı dünya çapında açtığı kampanyanın bir parçasıydı. POUM'de Troçkizmin İspanya'daki temsilcisi sayılıyordu. Valencia Komünist Gazetesi Frente Roja'ya göre Troçkizm bir siyasi doktrin değildi. Troçkizm resmi kapitalist bir örgüt, halka karşı sabotaj ve cinayet ile uğraşan bir faşist terörcü çeteydi. POUM, faşistler ve Franco'nun 5. kolunun bir kısmı ile birlik kurmuş, Troçkist bir örgüttü. Başından beri dikkati çeken şey, bu suçlamayı destekleyen hiçbir kanıtın ortaya çıkarılmamış olmasıydı. Ama kesin bir otorite havasıyla öne sürülüyordu. Saldırı en aşırı bir kişisel iftira ve savaş üzerindeki etkileri söz konusu olduğunda tümden sorumsuzlukla yapılmıştı. POUM aleyhinde iftirada bulunma işiyle kıyaslanınca birçok komünist yazarın askeri sırların açığa vurulmasını önemsiz buldukları görülür. Örneğin Daily Worker'ın Şubat'ta çıkan bir sayısında bir yazarın Winifred Bates, POUM'nin cephedeki kendi kesiminde belirtilenin yalnızca yarısı kadar birlik bulundurduğunu bildirmesine izin vermişti. POUM'nin cephedeki kendi kesiminde belirtilenin yalnızca yarısı kadar birlik bulundurduğunu bildirmesine izin verilmişti. Bu doğru değildi ama muhtemelen yazar doğru olduğuna inanmıştı. Bu yüzden Winifred Bates ve Daily Worker düşmana bir gazetenin sütunlarında verilebilecek en önemli bilgileri teslim etmeye dünden razıydılar. New Republic'te Ralph Bates, POUM birlikleri çok ağır kayıplara uğrar ve benim bazı yakın arkadaşlarım ölür ya da yaralanırken POUM askerlerinin silahtan arınmış bölgede faşistlerle futbol oynadıklarını yazdı. Yine önce Madrid'de, sonra Barcelona'da dağıtılan habis bir karikatür POUM'yi yüzünden orak çekiç işaretli bir maske düşerken bunun altından gamalı haç belirmiş olarak gösteriyordu. Hükümet gerçekten komünist denetimi altında olmasaydı bu cinsten bir nesnenin savaş zamanında ortalıkta dolaşmasına izin vermezdi. Bu yalnızca POUM milislerinin değil, tesadüfen onların yakınında olan diğer birliklerin de moraline, çünkü komşu birliklerin hain olduğunun söylenmesi fazla teşvik edici bir şey olmaz, kasti bir darbe indirmişti. Gerçekte cephe gerisinden gelen bu iftira yığınının POUM milisinin moralini bozduğundan şüpheliyim. Fakat bu böyle bir etki doğuracağı hesaplanarak yapılmıştı. Bunun sorumluları siyasi nefreti faşizme karşı birleşik cepheye yeğlemiş olmaktan suçludurlar. POUM'ye karşı yöneltilen on binlerce suçlama özetle şuna geldi dayandı. Hemen tümü emekçi sınıftan binlerce kişi, bunun yanında çoğunluğunu faşist ülkelerden gelmiş mültecilerin teşkil ettiği bir sürü yabancı destekçi ve sempatizanlar ve de binlerce milis, düpedüz faşistlerden para alan muazzam bir casus örgütüydü. Bu sağduyuya aykırı olduğu gibi POUM'nin geçmiş tarihi bu iddiayı inanılmaz kılmaya yeterdi. Tüm POUM önderlerinin gerisinde devrimci bir geçmiş uzanıyordu. Bazısı 1934 ayaklanmasına karışmıştı ve çoğu sosyalist eylemlerinden ötürü Lero hükümeti ya da monarşi idaresi altında hapis yatmışlardı. 1936'dan bu yana önderlik yapan Jacqueline Maurin, Cortes'te Franco'nun yakınında gerçekleşecek isyanı için uyarıda bulunan milletvekillerinden biriydi. Savaşın patlak vermesinden biraz sonra Franco'nun gerisinde direniş hareketleri örgütlemeye çabalarken faşistlerce hapse atılmıştı. İsyan patladığında POUM buna karşı direnişte seçkin bir rol oynamıştı. Özellikle Madrid'deki sokak çarpışmalarında pek çok üyesi öldürüldü. Katalonya ve Madrid'de milis kolları kurulması için çalışan ilk örgütlerden biriydi. Bunları faşistlerden para alan bir partinin eylemleri olarak açıklamak bana neredeyse olanaksız görünüyor. Faşistlerden para alan bir parti olsaydı doğrudan karşı tarafa katılırdı. Savaş içinde faşizm yanlısı eylemlere gelince böyle bir belirti de yoktu. POUM'nin daha devrimci bir politika yürütülmesi konusunda baskı yapmasının hükümet güçlerini böldüğü ve dolayısıyla faşistlere yardım ettiği konusu sonunda aynı kanıda olmama rağmen tartışmalıydı. Reformist nitelikte herhangi bir hükümet POUM gibi bir partiyi baş belası gibi görmekte haklıydı sanıyorum. Fakat bu hıyanetten tümüyle farklı bir mevzudur. POUM gerçekten bir faşist örgüt ise milislerinin neden sadık kaldıklarını açıklamanın bir yolu yoktur. Burada 8-10 bin adam 1936-37 kışının dayanılmaz şartları altında cephede önemli yerler tutuyordu. Pek çoğu hiç aralıksız 4-5 ay siperde kaldı. Bu adamların neden doğruca cepheden ayrılmadıklarını ya da düşman tarafına geçmediklerini anlamak hayli güçtür. Her zaman böyle bir şey yapmak ellerindeydi. Bazı anlarda da etkisi sonucu kesinlikle belirleyebilirdi. Buna rağmen dövüşmeye devam ettiler. POUM siyasi parti olarak yasa dışı ilan edildikten kısa bir süre sonra POUM milisi henüz halk ordusu safları arasında dağıtılmadan olay herkesin belliğinde hala taze iken binlerce insanın bir iki gün içinde öldüğü Huesca'nın doğusuna yapılan öldürücü saldırıya katıldı. En azından düşmanla birleşmeleri ya da devamlı asker kaçakları olması beklenirdi. Fakat daha önce belirttiğim gibi asker kaçakları özellikle çok azdı. Yine insan faşist yanlısı propaganda yapılmasının bozgunculuk ve bunun gibi bir şey olmasını beklerdi. Gelin görün ki böyle bir şeye dair hiçbir belirti yoktu. Besbelli sol eğilimli her partide oldukları gibi POUM'nin içinde de faşist casusları ve ajan provokatörler vardı. Fakat burada başka yerlerde olduğundan daha fazlasının bulunduğuna dair hiçbir kanıt gösterilemez. Komünist basında yer alan bazı saldırıların hayli zoraki de olsa faşistlerden para alanlar sıradan POUM üyeleri değil POUM önderleridir dediği doğrudur. Fakat bu sırf üyeleri önderlerinden koparmak için başvurulmuş bir teşebbüstü. Suçlamanın niteliği sıradan üyelerin, milislerin ve bunun gibi hepsinin bu entrikaya dahil olduklarını içeriyordu. Çünkü Nin, Gorkin ve diğerleri gerçekten faşistlerden para alıyor olsalardı bunu bilmek Londra, Paris ve New York'taki gazetecilerden çok onlarla bağlantı halinde bulunan kendi takipçilerine düşerdi. Her halükarda POUM lağvedildiğinde komünist yönetimindeki gizli polis hepsinin benzer biçimde suçlu olduğu varsayımına dayanarak POUM ile ilişkisi olan ellerini atabilecekleri herkesi, yaralıları, hastanedeki hasta bakıcıları, POUM üyelerinin eşlerini ve bazı durumlarda çocuklarını bile tutukladılar. En son olarak Haziran'ın 15-16'sında POUM lağvedilmiş ve yasa dışı bir örgüt ilan edilmişti. Bu, Mayıs'ta iş başına gelen Negrin hükümetinin ilk icraatlarından biriydi. POUM'nin yürütme kurulu hapse atıldığında, komünist basın çok büyük bir faşist entrikası masalı yarattı. Bir süre bütün dünya komünist basını bu çeşit şeylerle alevlendi. 21 Haziran tarihli Daily Worker çeşitli İspanyol komünist gazetelerini özetliyor. İspanyol troçkistlerinin Franco ile çevirdikleri entrika. Barcelona ve başka yerlerdeki birkaç ileri gelen troçkistin yakalanmasının ardından. Savaş tarihinde şimdiye kadar görülmemiş bir casusluk olayının en korkunç parçaları ve troçkist ihanetinin bugüne kadarki en çirkin ifşaatının ayrıntıları hafta sonunda ortaya çıktı. Polisin elinde bulunan belgeler, tutuklu bulunan 200'den fazla kişinin tam itirafları kanıtlamaktadır ki, bu ifşaatın kanıtladığı POUM önderlerinin telsizle Franco'ya askeri sırları aktardığı, Berlin ile ilişkide olduğu, Madrid'deki gizli faşist örgütüyle işbirliği yaptığıydı. İlaveten görünmez mürekkeple iletilen gizli mesajlar N harfi ile Nin anlamına gelen imzalanmış esrarlı bir belge ve bunun gibi şeylere dair heyecan verici ayrıntılar vardı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 198.